Bir şeyi kitaptan okumakla o şeyi yaparak öğrenmek arasındaki farkı hiç düşündünüz mü? Yüzmeyi anlatan bir kitabı defalarca okumak sizi iyi bir yüzücü yapar mı?
Pek sanmıyorum.
İşte eğitim dünyasında yıllardır referans gösterilen bir model var. Edgar Dale'ın yaşantı konisi.
Evet.
Çoğumuz bu konuyu hani en altta yapmak, en üstte okumak olan basit bir piramit gibi biliriz.
Ve alttaki her zaman daha iyidir, değil mi? O algı var.
Aynen öyle. Peki ya bu modele en başından beri yanlış bakıyorsak? Ya bu bir tırmanma merdiveni değil de bir teşhis aracıysa?
Çok iyi bir nokta.
Yani bir eğitimciye şu soruyu sorduran bir pusulaysa, tasarladığım bu öğrenme sürecinin içinde yaşantı nerede? Bugün Connie'nin bu gizli amacını ortaya çıkaracağız.
Kesinlikle. Görevimiz de tam olarak bu. Bu eski haritayı alıp günümüzün yani teknolojiyle dolu arazisinde yeniden okumak.
Bakalım ne kadar sağlam kalmış.
Evet, bakalım bu 70 yıllık model sanal gerçeklik yani VR, artırılmış gerçeklik AR, hatta şu an kulaklarınızda olan bu ses kaydı gibi modern araçların ağırlığı altında ezilecek mi?
Yoksa hala bize yol gösterecek mi?
Tam olarak bu. Model için bir nevi stres testi olacak.
Harika bir başlangıç. O zaman bu konuyu katman katman açmaya başlayalım.
Başlayalım.
Dale'in temel fikri, öğrenmenin soyuttan somuta doğru bir yolculuk izlediğiydi. En tepede semboller var, kelimeler, formüller.
Evet, en soyut kısım.
Aşağı indikçe görseller, videolar, sergiler gibi gözleme dayalı deneyimler başlıyor. En altta ise bizzat katıldığımız doğrudan yaşantılar var.
İşte orada kilit bir ifade var. Doğrudan ve amaçlı yaşantılar.
Amaçlı kısmı önemli.
Çok önemli. Dale'in modelinin kalbi burası. Sadece doğrudan değil, aynı zamanda amaçlı. Bu, deneyimin rastgele olmaması gerektiği anlamına geliyor.
Yani bir hedefe hizmet etmeli.
Kesinlikle. Bir öğrenme hedefine. Mesela bir marangozun yanında çırak olarak çalışırken sadece odun kesmek değil,
evet.
O kesme işleminin bir sandalyenin ayağını oluşturma amacına nasıl hizmet ettiğini anlamak gibi. Amaç, deneyimi bilgiye dönüştüren bağlamı sağlar.
Bu amaçlı kelimesi gerçekten her şeyi değiştiriyor. Demek ki sadece rastgele bir şeyler yapmak yetmiyor.
Yetmiyor.
Peki o zaman en etkili öğrenme, Connie'nin üst basamaklarını tamamen yok sayıp herkesi bir atölyeye kapatmak mı?
Elbette değil. Dale'ın kendisi de asla en alt her zaman en iyisidir dememiştir. Bu, modele sonradan yapıştırılan bir yanlış anlama. Connie'nin farklı katmanları bir senfonideki farklı enstrümanlar gibidir. Bir konuya giriş yapmak, yani teorik çerçeveyi anlamak için üst basamaklardaki iyi bir metin paha biçilmezdir.
Temeli atmak için.
Aynen öyle. Temel olmadan en alttaki amaçlı yaşantı anlamsız bir eyleme dönüşebilir. Bir cerrahi operasyona girmeden önce anatomi kitabını okumak zorundasınız.
Doğru.
Yani model bize farklı öğrenme hedeflerinin farklı türde yaşantılar gerektirdiğini söylüyor. Herkese tek bir beden uymadığı gibi her konuya da tek bir yöntem uymaz.
Öyleyse elimizde 20. yüzyılın ortalarından kalma, oldukça analog görünen ama esnek bir model var. Kek yapmak veya bisiklete binmek gibi fiziksel eylemler için mükemmel işliyor.
Evet.
Ama bu durum aklıma şu soruyu getiriyor. Bu model her gün kullandığımız dijital teknolojiler tarafından modası geçmiş bir hale getirildi mi?
İşte en can alıcı soru.
Hadi dediğin gibi bu modeli biraz zorlayalım. En modern araçlarımızı, VR'ı, AR'ı, hatta bu ses kaydını Connie'nin üzerine fırlatıp nereye düştüklerini bir görelim.
Harika fikir. İşe en tepeden, en soyut olandan başlayalım o zaman.
Yani şu an yaptığımız şeyden.
Aynen öyle. Podcast'ten. Bu Connie'nin en üstündeki sözel semboller katmanına oturuyor. Bilgiyi aktarmak için verimli bir yol ama doğası gereği pasif bir dinleme deneyimi.
Evet, dinliyorsunuz sadece.
Ama burada ilginç bir nüans var. Podcast'ler özellikle düzenli takip edildiğinde dinleyici ile sunucu arasında bir tür parasosyal ilişki kurabiliyor.
Parasos ne dedin?
Parasosyal ilişki. Yani dinleyici sunucuları tanıdık, güvenilir birer rehber gibi görmeye başlıyor. Bu güven ilişkisi de soyut bir kanaldan gelen bilginin akılda kalıcılığını artırabilir.
Anladım. Yani teknoloji en soyut katmanı bile psikolojik olarak zenginleştirebiliyor. Medyumun kendisi içeriğin soyutluğunu biraz kırıyor.
Kesinlikle.
Peki bir basamak aşağı inelim. Görsel işitsel deneyimler, YouTube'daki eğitici videolar, animasyonlar. Bunlar koninin ortasında geleneksel bir dersten daha mı etkililer?
Potansiyel olarak evet. Çünkü soyut olanı somutlaştırma gücüne sahipler. Bir motorun içindeki pistonların nasıl çalıştığını bir metinden okumak zordur ama bunu gösteren bir animasyon zihninizde anında bir model oluşturur. Teknoloji burada görünmeyeni görünür kılıyor.
Kanın damarlardaki akışı gibi.
Veya verinin bir ağ üzerinde nasıl hareket ettiği gibi. Ama burada da öğrenci hala temelde bir gözlemci. Deneyime müdahale edemiyor, sadece izliyor.
Bu da bizi en heyecan verici kısma getiriyor.
Evet, koninin temeline.
Yaparak öğrenmenin teknolojik karşılığı, yani sanal ve artırılmış gerçeklik, bir tıp öğrencisinin VR gözlükleriyle bir kalp ameliyatı yapması, Dale'in doğrudan ve amaçlı yaşantı tanımına giriyor mu yani?
Birebir giriyor.
Bu tıp eğitimi için bir devrim demek değil mi? Bunun sonuçları ne olabilir?
Kesinlikle bir devrim. Çünkü burada artık sadece izlemiyorsun, yapıyorsun.
Aktifsin.
Tamamen. VR'ın gücü sadece 3 boyutlu bir görsel sunmasında değil, bedenlenmiş biliş dediğimiz şeyi yaratmasında yatıyor.
Bedenlenmiş biliş?
Yani beyin sanal ortamla fiziksel olarak etkileşime girerek öğreniyor. Sanal neşteri tutarken, bir dokuyu keserken hissettiğiniz o geri bildirim motor duyusal yolları aktive ediyor. Bunu hiçbir video veya kitap yapamaz.
Ve hata yapma lüksüm var.
Defalarca, hem de gerçek bir hastaya zarar verme riski olmadan.
Peki artırılmış gerçeklik yani AR nerede duruyor? O da bir simülasyon mu?
AR biraz daha farklı ve bence en az VR kadar güçlü. AR duruma bağlı öğrenme konusunda eşsiz. Yani bilgiyi ihtiyaç duyulduğu gerçek bağlamın üzerine yerleştiriyor.
Gerçek dünyanın üzerine dijital bir katman gibi.
Aynen öyle. Bir mühendis düşünün, karmaşık bir makinenin bakımını yapıyor. Elinde tabletle makineye baktığında AR uygulaması vidaların nereye takılacağını, hangi parçanın ne işe yaradığını doğrudan makinenin üzerinde gösteriyor.
Kılavuza bak, makineye dön, derdini ortadan kaldırıyor.
Kesinlikle. O zihinsel yükü sıfırlıyor. Bilgi, eylemin tam içinde anında kullanılabilir hale geliyor. Müzelerdeki tarihi eserlerin canlanması, anatomi kitabındaki kalbin masanızın üzerinde 3 boyutlu atması.
Evet.
Bunların hepsi öğrenme ile gerçek dünya arasındaki duvarı yıkan uygulamalar.
Bu söylediklerin kulağa harika geliyor. Ama aklıma bir soru takıldı. Kötü tasarlanmış, düşük çözünürlüklü bir VR deneyimi. Usta bir yazarın yazdığı ve hayal gücümüzü harekete geçiren koninin en tepesindeki bir kitaptan gerçekten daha mı iyidir?
İşte bu milyon dolarlık soru.
Yani teknoloji sırf koninin alt basamağında yer alıyor diye otomatik olarak daha üstün mü oluyor?
Ve cevap kesinlikle hayır. Bu modelin doğru anlaşılması için en kritik nokta. Pedagoji her zaman teknolojiden önce gelir.
Önce nasıl öğreteceğini bileceksin.
Aynen. Kötü tasarlanmış bir doğrudan yaşantı, iyi tasarlanmış bir soyut anlatımdan çok daha kötü sonuçlar verebilir. Dale'in konisi bir kalite sıralaması değil, bir deneyim türü sınıflandırmasıdır.
Anladım, bir kategorizasyon.
Evet.
Amaç en pahalı teknolojiyi kullanmak değil, öğrenme hedefine en uygun deneyim türünü seçmek ve onu en kaliteli şekilde tasarlamaktır. Bazen en iyi çözüm iyi yazılmış bir makaledir.
Bazen de bir VR deneyimi.
Tam olarak bu. Koninin bize verdiği şey seçeneklerimizi ve bu seçeneklerin potansiyel etkilerini anlamamızı sağlayan bir zihinsel çerçeve idi. Her basamağa çakılmış kesin yüzdeler.
Ah evet, o meşhur yüzdeler.
Şöyle şeyler, insanlar okuduklarının %10'unu, duyduklarının %20'sini, yaptıklarının ise %90'ını hatırlar. O kadar net ki insanın inanası geliyor.
Evet, bu konuyla ilgili en büyük ve en inatçı efsane bu. Ve açıkça söyleyelim, bu yüzdelerin Edgar Dale'la uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok.
Hiçbir ilgisi yok mu?
Sıfır. Dale, kendi orijinal çalışmalarında, kitaplarında veya makalelerinde asla böyle bilimsel temeli olmayan kesin rakamlar kullanmamıştır. Bu yüzdeler sonradan başka kişiler tarafından modele eklenmiş ve internetin de gücüyle bir virüs gibi yayılmıştır.
Peki bu rakamların en temel sorunu ne? Sadece değile ait olmamaları mı?
Hayır, sorun daha derin. Bu rakamların bu kadar popüler olmasının bir nedeni var. İnsan beyni öğrenme gibi karmaşık bir sürece dair basit, net cevaplar arar.
Bir formül ister.
Aynen. Bu yüzdeler bize bu sahte kesinliği sunuyor. Sadece bunu yaparsan %90 öğrenirsin. Vaadi çok çekici. Ancak öğrenme, konunun zorluğuna, öğrencinin motivasyonuna, gün içinde ne kadar uyuduğuna kadar sayısız faktöre bağlıdır.
Çok değişkenli bir denklem.
Kesinlikle. Herkes okuduğunun sadece %10'unu hatırlasaydı, edebiyat, felsefe, hukuk gibi alanların var olması imkansız olurdu. Bu yüzdeler, değilin esnek modelini alıp, onu düşünmeyi gerektirmeyen katı bir yemek tarifine dönüştürüyor.
Ve bu eğitim tasarımı için çok zararlı.
Son derece zararlı.
Yani bu efsane modelin ruhunu ve amacını yok ediyor. Peki modele yönelik başka eleştiriler var mı? Özellikle de bu alt basamaklara yaptığı vurguyla ilgili.
Evet, önemli bir eleştiri daha var. Modelin soyut düşüncenin değerini istemeden de olsa azalttığı yönünde bir görüş mevcut.
Yani en tepeyi önemsizleştirmesi.
Aynen. Koni'nin en tepesinde yer alan tamamen sembollerle ve soyut kavramlarla akıl yürütme becerisi, özellikle matematik, teorik fizik gibi alanlarda insan zekasının zirvesidir.
Doğru.
Modeli yanlış yorumlayıp her şeyi yaparak öğrenmeye indirgemek, bu üst düzey soyut düşünme becerilerinin gelişimini ihmal etme riskini taşıyabilir.
Unutmamak lazım.
Unutmalıyız ki o en alttaki VR simülasyonunu kodlayan mühendis bunu en tepedeki soyut matematiksel prensipleri kullanarak yapıyor. Dolayısıyla basamaklar arasında bir denge kurmak hayati önem taşıyor.
O zaman toparlayalım. Edgar Dale'in yaşantı konisi, o sıkça gördüğümüz basit piramit veya katı yüzdeler listesinden çok daha fazlası.
Çok daha fazlası.
Hatırlatan güçlü bir rehber. Ama bir merdiven gibi değil, bir araç kutusu gibi.
Tam olarak bu. Aslında tüm bunları bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan ana fikir şu. Koni bize hazır cevaplar vermiyor, doğru soruları sormamızı sağlıyor.
Hangi soruları?
Bu öğrenme hedefine ulaşmak için öğrencinin ne tür bir yaşantıya ihtiyacı var? Soyut bir açıklama yeterli mi? Yoksa somut bir etkileşim gerekli mi? Elimdeki teknoloji bu yaşantıyı en etkili şekilde nasıl tasarlamamı sağlar gibi.
Teknoloji burada amaç değil, araç.
Kesinlikle. Bu yaşantıyı hayata geçirmek için kullandığımız bir araç. Asıl olan öğrenme deneyiminin kendisidir.
Bu derinlemesine incelemeden sonra aklınızda kalması gereken en önemli fikir belki de bu. Peki, üzerinde biraz düşünmeniz için bir soru bırakalım. Eğer Edgar Dale bugün yaşasaydı ve elinde yapay zeka, uyarlanabilir öğrenme sistemleri gibi araçlar olsaydı, yaşantı konisine yeni katmanlar ekler miydi?
İlginç bir düşünce deneyi. Belki de yeni bir katman eklemezdi de Koni'nin kendisini dinamik hale getirirdi.
Nasıl yani?
Yapay zeka destekli bir sistemin bir öğrencinin anlama düzeyini gün anlık olarak takip ettiğini ve onu Koni'nin basamakları arasında akıllıca gezdirdiğini hayal edin.
Kişiye özel bir rota çiziyor.
Aynen. Teoriyi anlamakta zorlandığında ona bir video sunuyor. Videodan sonra hala boşluklar varsa onu bir simülasyonun içine sokuyor. Belki de gelecekte Koni statik bir model değil, her öğrenci için kişiselleştirilmiş, dinamik bir öğrenme yolculuğu haritasına dönüşür.
Koni'nin temelindeki o en somut yaparak öğrenme ilkesi, her teknolojiye rağmen belki de hiç değişmez. Ama o ilkeye giden yollar, teknoloji sayesinde sonsuz sayıda kişiselleştirilebilir. İşte bu, üzerinde düşünmeye değer bir fikir.